Ayrım 6.
16. Otelciler. Gerçekten basacak mıydınız mama? Ağzımdan tek kelime alamazsınız. Bir gülme alıyor ikimizi, Türkan'la kaynaşı veriyoruz. Biliyor musun, bana seni sordular. Hayda. Sevgi sabuncu neyiniz olur diye. Sabuncu Mümtaz'la evlenmeden önceki soyadım. Şimdi anlaşıldı. Türkan Sabuncu, Sevgi Sabuncu. Kafaları az kurcalanmış olmalı. Şimdi merkez komutanlığında bana niçin bütün kardeşlerimin adlarını saydırdıklarını anlıyorum. Ne olacaktı yani kardeşim falan olsaydın? Ne olacak? Hemen Mümtaz'ı büyük şef diye tutuklarlardı. Olur mu olur. Sonradan Mümtaz'ı yeniden tutukladıklarında hem de karar metnine Mahir Çayan Mümtaz Soysal'ın asistanıdır diye. Mahir Çayan siyasal bilgiler mezunu bile değilken yazdıktan sonra bir de şunu ilave ederlerdi. Ayrıca karısı Sevgi Sabuncu'nun kardeşi olan Türkan Sabuncu adlı anarşist, şehir şakiyesinin dahil olduğu ve 29. Tümen'deki Mamak askeri cezaevini basmayı planlayan Mao'cu örgütünde gayri resmi şefidir. İster gül ister ağla. Aslında gülünecek bir şey yok. Mahir Çayan'ın asistanlığı yakıştırmasıyla da kalmamıştı iş. Mahirler kaçtıktan sonra Mümtaz'ı kaçıracakları havasına girmişti sıkı yönetim. Mümtaz'ı Mamak'ta neredeyse ayağından zincirleyeceklerdi tedbir olarak. Kaçırma operasyonunda benim de parmağım olabileceğini düşünmüş olacaklar ki peşimde bir sivil polis kalabalığıyla gezer olmuştum. Benim muhbir ajanlar da onlardan olmalı. Bunları Türkan'a anlatıyorum. Kocanı kaçırmaya kalkar mısın? Böyle atarlar adamı içeri. Atatürkçü bir görüşle kaçıracaktım ama. Huriye Üstün yeniden kurcalıyor sobayı. Kuş buz gibi, yerlerde ıslak. Yandaki helanın borusu patlamış, su sızıyor boyuna. Huriye çaylarımızı yeniliyor. Gözlerim onda, ilgimi çekiyor çok. Şimdi hiçbir soru yakışık almaz, önümüzde zaman var. Onu bu koğuşa getiren öyküsünü anlatır belki bana. Aşağılık basının konsumatris yaftasıyla harcamaya çalıştığı Huriye'nin bir de dostu varmış. Gülayların, Türkanların, Fevzi Ballar'ın falan yakalandıkları operasyonda onu da içeri almışlar. Ne de olsa bunca adama ve de silaha yataklık yapmış Sevim. Ama dostunun hiçbir şeyden haberi yokmuş. Gelen gideni Sevim'in akrabayı taallukatından sanıyormuş. Tutuklandığı akşamda herhalde akşam rakısını içmeye Sevim'e gidiyordu. Kapıyı çalmasıyla tekme tokat içeri çekildiği anda ne düşünmüştür ki? Artık buradan çıkınca Anadolu'dan bir kız alıp namazına niyazına döner diyor Türkan. Huriye Hanım kızmıyor ya da belli etmiyor duygularını. Ama şurası kesin ki bu kızlar benim başımı yaktılar gibisine bir yakınma içinde değil hiç. Bu işlerin nedeninin içinini pek kurcalamış ya da kavramış olacağını sanmıyorum. Sadece kızının arkadaşlarına, onun da arkadaşlarının arkadaşlarına kanı kaynamış olmalı. Huriye sevmeyi bilen, sevmenin de fiyatını gözünü kırpmadan ödeyen kadınlardan. Çok kişiyi barındırmış evinde. Ama evi karakol olunca o kadar kişi de kısılıvermiş kapana. Bu kapandan kendini sıyıran olmuş yine de. O gün Ömer Ayna da gelebilirdi diyor Türkan. Böylelikle bunca insan ve silahla yakalanmış oluşunu unutturacak sevindirici bir şey buluyor kendine. Bu tür sevinçlerle oyalanmak ve gerçeklerden kaçmak Türkan'ın özelliklerinden biri. Bambaşka bir çocuktu Ömer diyor Huriye. Efendi çocuktu. Hayatımda kimse bana onun kadar saygılı olmadı. Konuyla birlikte demleri artan çaylar acılaşıyor. Türkan MİT'teki maceralarını anlatarak yumuşatıyor havayı. O Ümit Erdal var ya, ikide bir parmağıyla alnımın ortasından dürtükleyip sevgilin kim diye sorup duruyordu. Bir, iki, üç, beş, sonunda hart diye ısırıverdim parmağını. Yine bozuluyor sinirlerimiz. 3 gündür aç olan Türkan'ın bunca çayla çeneye nasıl dayandığını düşünüyorum. Yüzü sapsarı, zayıf. Mesleğini seven bir doktor ona şöyle bir göz attıktan sonra hemen hastaneye kaldırır. Sonuna kadar gidecek misin? Neyin? Bu neyin sorusunu şaşarak soruyor Türkan. Her şeyde mutlaka sonuna kadar gitmek düşüncesini öyle kaptırmış ki kendisine. Şeyin, açlık grevinin. Gözleri parlıyor. Zaten suratı iki kocaman gözden ibaret. Öleceğim diyor. Hiç olmazsa öleceğim. Bana işkence yapmadılar. Sanki kalp hastası olduğu için işkence görmemiş olmak bir suçmuş gibi işkence görmediği için başka fedakarlıklar yapması, örneğin hayatını feda etmesi gerekirmiş gibi. Senin ölmen neyi değiştirir diyorum. Ama bu ölmek düşüncesinin artık değiştirmek düşüncesiyle bütün bağlantılarının kopmuş olduğu açık. Bunu söylemek gereksiz. Artık dostluklar, bağlılıklar, özveriler, sözler, namuslar, direnmeler bağlantılarından koptular. Huriye Hanım'ın kızı olan Gülay hep susuyor. Türkan'ın ataklığı biraz da pişkinliği yanında neredeyse pısırık kalan hatta silik bir kız bu. Tam ağzı var dili yok, vur ağzına al lokmasını deyimlerini hatırlatan çok geniş bir kız. Onu bu işlere karıştıran arkadaşlık bağlantısı olmalı. Sessiz dünyası içinde daha da güç kazanan bağlantılar. Bankada çalışıyormuş Gülay. Şifreyi öğrenip arkadaşlarının soygununa yardımcı olmaya kalkmış. Operasyonu başlatan da bu başarısız soygunmuş zaten. Gülay'ın yaptığı anlaşılınca ekipler doğru Gülay'ın evine gitmişler. Umduklarından çok daha fazlasını buldular diyor Türkan. Hani neredeyse yakalanma ve yakalatma pahasına da olsa polisi bunca şaşkına uğratmış olmakla övünecek. Koğuş kapısı açılıyor yeniden. Üç genç kadın giriyor içeri. Biri hamile, Nevin İnanç bu. Türkan, otelciler geliyor, artık burası dolup taşar diyor. Kehaneti boş değil. Mahirlerin peşine düşen baskın ve arama ekipleri ev ev izleyecekler avlarını. Avlarını bulamamanın hışmıyla yataklık yapanlara yüklenecekler. Ankara'da saklanılan evler teker teker bir karakol olacak. Gizli bir kapan gibi avını bekleyen karakollar zinciri. Suna bu yeni tutukluların Türkan'ın burnunu sürteceği umuduyla dikilmiş kapıda. Türkan'ın suratını kolaçan ediyor. Daha çok gelecekler var diyor. Bir oh ya diye nanik yapması eksik. Türkan ranzasından tam Suna'nın ayaklarının dibine sıçrayıveriyor. Söyle o albay olacak babana buraya odun kömür yerine yeni rehineler göndermeye devam ederse örgüt planını değiştirir, Mamak yerine Yıldırım bölgeyi basarız, tamam mı? Suna telaşla çekiyor demir sürgüleri dışarıdan. Ama uzun süre kapalı kalmayacak kapı. Bütün gece yeni tutuklulara açılıp duracak. 17 sizinkiler. Tutuklanırken ayağımı sürtmüşüm. Ben geldiğimde 3 kişiden ibaret olan azılılar koğuşu 13 kişiye çıktı. Sabaha kadar gelen gelene. Belli ki Ankara'da zincirleme baskın var. Saat arasıyla kovalıyorlar mahirleri. Baskın, işkence, yeniden ev basma zinciri uzadıkça uzuyor Ankara'da. İşkence ekipleri en az baskın ekipleri kadar hızlı. Çünkü saatler önemli, dakikalar önemli. Bu bilinçle yapılıyor işkence. Baskında ele geçen son sürat işkenceye götürülüyor. Bir an önce yeni bir adres koparmak tutkusu sarmış işkencecileri. Elektrik, coplama, her türlü rezillik fasılları arasında kurbanın dudakları arasından koparabildikleri ilk adresi kapıda bekleyen baskın ekibine iletiyorlar. Sonra şimşek hızıyla yeni baskın, yeni avlar, yeniden işkence ve yeni adresler. Böyle günlerce gitti bu. Beni merkez komutanlığına götürdüklerinde bir uykusuzluk lafıdır gidiyordu. Bunun anlamını sonradan anladım. Eh bu aralıksız baskın işkence, baskın harekatı yorar kişiyi. Mahirlerin peşinde elektrik, falaka, coplama metoduyla sürülen iş sırasında olağanüstü bir fedakarlıkla çalışan işkence ve baskın ekiplerine fazla ödeme yapılmasına ilişkin kanun o günlerde çıkmış olmalı meclisten. İşkence arası viski ve puro içen, durmadan barlardan ve gece hayatından söz eden görevlilerin dolgun ücret aldıkları anlaşılıyor. Her şeye, her şeye alışılıyor. Koğuş kapısı açılıp da içeri ardı ardına bırakılan işkence artığı kurbanların anlattıklarına çabuk alışmadık ama. Anlatılan hep aynı hikaye olduğu halde. Baskında ele geçen av tekme tokat götürülüyordu gözleri bağlanarak. İşkence yapılan yere varır varmaz çırılçıplak soyuluyor, kanlı ve kirli bir pijama giydiriliyordu üstüne. Bu soyunma ve giydirilme faslı sırasında birbirleriyle binbaşım, albayım diye konuşan görevliler en hafifi orospu olan küfürler yağdırıyorlardı kurbana. kurbanın vücut özellikleri hakkında da en pespaye sözcüklerle görüşlerini de bildirerek. Sonra elektrik, elektriğin ardından kova kova su, falaka, falakadan şişmiş ayaklarla su içinde yürütme, yere basamayanın sırtına binip yürütme, yine elektrik, bu arada O, A ve S harfleriyle başlayan küfürlerin her türlüsü, sonra copla tecavüz. Anlatıla anlatıla kanıksanılabilecek ama o dönem bir türlü kanıksayamadığımız ve yeniden kin ve dehşetle dinlediğimiz bir hikaye. Artık koğuş kapısı açılıp da içeri gelenin işkenceden mi yoksa doğrudan emniyetten mi geldiğini ayırt etmek kolaylaşıyor. Görünüşündeki yılgınlık ve perişanlık bir yana, tavırları değişik olurdu işkenceden gelenin. Sessizce koğuşa girer, kimsenin yüzüne bakmazdı. Onlar siyasi tutukluların genellikle yaptığı gibi gelir gelmez tanıdık var mı diye bakınıp bir tanıdık bulunca sevinmezlerdi. Hani neredeyse bildik tanıdık kimseyi görmek istemez gibiydiler. İşkencedeki karşılaştırmaların, yüzleştirmelerin payı olmalı bunda. Yüzleşmelerde geçirdikleri birbirine ele verme korkusu ve utancı. Hiç ama hiç unutamayacakları şeyler geçirmişlerdi. Buna kadınlara yapılan rezillikleri de ekleyin. O uzun masanın başına ilişi verip saatler bazen günlerce sadece yere bakanları asla unutamam. Ama hayat sürüyor koğuşta. Çaylar demleyip yeni gelenlere sunuyoruz. Hiçbir şey sormadan yeni gelenlere bir yatak yapıyoruz. Sonra, az sonra biz istemesek de anlatıyorlar. Ağlama benzeri bir boşanmayla. Bir koyu versek, koğuşta ağıttan ve yeisten geçilmeyecek. Bırakmıyoruz. İşkence bile şaka konusu oluyor. Evet, işkence bile. Onlara at takıyoruz, işkenceden gelenlere. Devos. Kızlara edilen küfürlerin en incesi orospu. Geçtikleri muamele de malum. Hop, isim hazır. Devos, devrimci orospular örgütü. Bunca aşağılanma, horlanmanın ardından da olsa olsa şaka gerekli. Gerilen sinirlerin gevşemesi, gülmek gerekli. Kardeşim sen de Devos'tan mısın? Hayır, maalesef güvenip de örgüte almadılar beni. Çocuklar, Devoslar için peynir aldıralım, onların güçlenmesi gerek. Koğuş kapısı açılıp da bir ton rimelli gözleri, allıklı yanaklarıyla polis Suna koğuşa girince Türkan bağırıyor. Ah kim bilir bu Suna Devos'a girmek için neler vermez. Suna şaşkın şaşkın bakıyor. Ah Suna ah bu bakışlar boşa gidiyor. Devoslu olacaktın ki. Albay babana söyle seni de Devos imalathanesine göndersin. Hadi git şimdi albay babana de ki Devosluya ağzım sulandı değil mi? Suna ne dendiğini anlamasa da bizlerin ona iyi bir şey söylemeyeceği inancıyla hışımla kapıyor demir kapıyı. Türkan Suna'nın getirttiği odunları inceliyor. Suna'nın ardından sallıyor bir odunu. Söyle o albay babana daha odun göndertmezseniz beni odunla Devos yapacaklarmış de. Bir bağırış çığırıştır gidiyor koğuşta. Korku filminin ardından gülerek sinirlerini yatıştıranlar gibi. Kimse ağlamaz oldu. Sanki olanlar bütün o kontrgerilla öyküleri bir korku filmi. Türkan'la birlikte sulandırdıkça sulandırıyoruz havayı. Albay yeniden geliyor koğuşa. Derdi gücü Türkan'ın açlık grevi. Türkan zıp diye atlıyor ranzasından tam albayın ayakları dibine. Açlık grevini bıraktım albayım. Aferin sen zaten akıllı kızsın. Baksana Orta Doğu'ya da birincilikle girmişsin. Akıllıyım ya, karar verdim albayım, sizinkilerin kızlara yaptığı rezilliklerin intikamını almadan ölmeye hevesim yok. Albayın suratı allak bullak oluyor. Ne demekmiş sizinkiler bizimkiler? Hışımla çıkıyor dışarı. Türkan benim ranzama çıkıyor. Ayaklarımı Türkan'ın karnına dayayıp ellerinden tutarak havaya kaldırıyorum onu. Birlikte bağırıyoruz. Kendi uçağını kendin yap, kendi uçağını kendin yap. 18. Hamam. Koğuş kalabalıklaştı ya, polis Sunan'ın da Türkan'dan korkusu azaldı. Bunca adam içinde kendisini tepeleyemeyeceğini düşünüyor. Sarkık naylon çoraplı, sıska ve çarpık bacaklarını sallıyor, ortadaki uzun masaya oturmuş. Kızlar, bugün hamam günü, sabununuzu kesenizi hazırlayın. Sonra sanki bu koğuş bizim evimizmiş gibi iğrenerek bakıyor. Aman ne pis yer bu. Hayvanlar yaşamaz burada. Herkes kitabını okuyor. Kimsenin Suna'ya aldırdığı yok. Suna masadan atlayıp koğuşun içini teftiş ediyor. Askeriyenin verdiği leşin leşi çarşaflarımıza, nevresimlerimize, gelinin yıkadığı çamaşırları ayıplayan bir kaynananın ekşi suratıyla bakıyor. Yatak yüzlerimizin üstü bir türlü yanmayıp durmadan tüten sobamızın isiyle kapkara olmuş. İki parmağının ucuyla ölü bir fareymiş gibi tuttuğu yastığı sallıyor. ''Oo, ay bitlenmişsinizdir siz. Hamamda iyice bir yıkanın bari.'' Sinirden çatlayacağız. Türkan yapıştırıyor hemen. Aman Mersi, söyle albay babana, sırtımı o yıkamazsa öldür Allah yıkanmam. Terbiyesiz, seninle konuşan var mı? Yok atışma köpek. Bana hakaret ettin, zabıt tutup albaya bildireceğim. Aman durma, bir de benden selam söyle. Suna o mahalle kızı kurnazlığıyla 146'ya birden tutuklu Türkan'ın artık ufak tefek cezaları takmayacağını, hatta daha dahasını göze alacağını kestiriyor. Üstelik koğuşta maraza çıkarsa kendisi için de iyi olmaz. Uzatmıyor. Sıska kalçalarını sallaya sallaya, 10 dakikaya kadar hazır olun, binbaşı götürecek sizi hamama. Suna'nın çıkmasıyla patlıyor kahkaha. Senin sırtını keselemek binbaşıya kaldı galiba Türkan. Olmaz, albaydan aşağısına razı olmam. Hem yıkanırsam daha hafiflerim, asılmam için ayaklarıma ağırlık koymaları gerekecek. Türkan'ın asılma üstüne yaptığı espriler o kadar çok ki, neredeyse bu idamlar konusunu bir şaka sanacağız. Oysa denizler asıldı asılacak. Koğuş kapısı açılıyor. Suna, arkasında cezaevi yöneticisi binbaşı. Binbaşı koğuşta gezinirken hamam torbalarımızı inceliyor. Sonra buyuruyor. Hizaya gir. Ne hizası? Bizim orduda hiza falan yok. Elbet Türkan bu. Binbaşı kapıda bekleyen iki ere buyuruyor. Hizaya sokun şunları. Erlerin itip kalkmasına yol açmamak için sıraya giriyoruz. Bir Türkan girmiyor, yere oturuyor. Hamama gitmekten vazgeçtim. Bünyem kaldırmaz zaten. Sokun şunu da hizaya. Boyları neredeyse Türkan'ın üç misli olan iki doğulu er, Türkan'ı koltuklarından tutup havaya kaldırıyorlar. Türkan yaramaz bir çocuk gibi çırpınıyor, havada sallıyor bacaklarını. Onu sıranın en arkasına bırakıyorlar. Türkan'ın boyu ufacık olduğundan sıradaki yerini almış sayılır. Hamama marş! Binbaşı hamam harekatını yönetiyor. Önde polis Suna, iki yanımızda ikişer Thompsonlu er hamama gidiyoruz tek sıra halinde. Dikenli tellerle çevrilmiş havalandırmadan çıkıp yıldırım bölge içinden geçiyoruz. Sağda solda serbest gezinen erler sırıtarak seyrediyorlar bizi. Biri laf atıyor. Anam! Binbaşıdan korkmasalar daha neler söyleyecekler. Hafiften marş söylüyoruz. Çıktık açık alınla, hamama da girdik nalınla. Binbaşı kükrüyor. Marş söylemek yasak. Sizin marşınızı söylüyoruz binbaşım. Yine Türkan. Binbaşı hamam harekatını hamam kapısına kadar yönetiyor. Hamama geldiğimizde Suna ile Thompsonlu erlere terk ediyor bizi. Türkan, senin sırtın polis Suna'ya kaldı ama aldırma, sizin orduda rütbe yok zaten. Suna salaş ve tahta bir kulübeye benzeyen hamamın kilidini açıyor, bizi içeri tıktıktan sonra arkamızdan sürgüleniyor hamamın kapısı. Thompsonlu erleri de kapıya gözcü dikiyor. Hamamın deliklerinden dışarıyı gözlüyoruz. Yahu siz dışarıyı gözlüyorsunuz, dışarıdan da burası rahat rahat gözlenir diyorum. Yıkanmadan önce muhtemel gözleme deliklerini erlerin oraya buraya saçılmış peştemallarıyla tıkıyoruz. Hamamın iç kısmına geçip kurna kapışıyoruz. 3-4 kişiye bir kurna düşüyor. Hamamdaki sıcak su kısıtlı. Uzun saçlı olanlar yanıyor. Saçlarını ikinci sabunlayışlarında kesiliveriyor su. Türkan hamamın kapısını yumruklayıp polis Suna'ya bağırıyor. Suna, söyle albay babana gelip başımıza su döksün, yoksa hamamdan çıkmama grevi yaparız. Bir yerlerden bir kova su bulunuyor, saçları sabun içinde kalmış arkadaşın saçlarını durulamak için. Hamam faslı bitti. Yeniden sıraya dizilip koğuşa dönerken beni polis odasından çağırıyorlar. Sevgi Soysal, avukatınız geldi. Tutuklandığımın ertesi günü Doğan Tanyer tutuklanmama itiraz dilekçesiyle Hızır gibi yetişmişti, hiç unutmam. İtirazlar hep reddedildiği için yeniden gelmesinde fayda yok aslında. Polis odasına girdiğimde masanın başında avukatımı Uğur'u görüyorum. Uğur Alacakaptan. Sevinçle yanaklarımdan öpmek istiyorum. Ama polis Suna bu duygumu sezmişçesine hemen uyarıyor. Temas yok, özel konular yasak. Avukatla sanık bütün dünyada müdahalesiz ve yalnız görüşürler. Kimse onları ne dinleyebilir ne de konuşmalarına karışabilir. Ama hukuku kim takıyor artık? Ankara Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Uğur Alacakaptan sanıkla nasıl konuşulacağı konusunda Suna'dan emir alıyor. Uğur'un sinirden yüzü kızarıyor. Davadan konuşsun mu konuşmasın mı bilemiyor. Cebinden bir Maltepe paketi çıkarıp uzatıyor bana. Koy o paketi cebine. Sanığa cigara ikram etmek yok. Davan diyor. Boş ver diyorum. Boş ver. 19. Pasta. Çorap söküğü gibi gidiyor tutuklamalar. İşkence mertlik çemberini kırıyor. Mertlik yetmiyor. Dürüstlük, inanç, atılganlık, yüreklilik yeterli değil işkenceye direnmek için. Nice üstün niteliklerle donansalar da insanların tek başlarına kırabilecekleri bir çember değil bu. Bu ancak yığınların gücüyle etkisiz kılınabilecek, gittikçe ufalıp gücünü yitirebilecek bir çember. İşkence çemberi şimdilik Ankara'yı kıskaca almış durumda. Daraldıkça daralıyor. Halkın bastıran gücü değil ama onu sıkıştıran. Kendi girdabında daralıyor, ortasına çektiği devrimcileri sırayla ezmeye, yutmaya, yok etmeye daralıyor. Bir doğa afetine dönüşüyor işkence. İnsan yutan bir girdaba. İnsanlar tek tek girdabın gücü karşısında ne yapabilirler? İçine çektikleri bir posa gibi fırlayıp duran bir girdap bu. Bağlantılar tek tek çözülüyor. Kovalananların güvenebilecekleri, yardımlaşabilecekleri insanlar artık girdaba düştüler. Yataklık suçu en korkutucu, en belalı suçlardan birine dönüştürülüyor bilerek. Öyle ki kimse kovalananları barındırmasın, en insanca yardım bile göze alınamaz olsun. Eski bildik bir uygulama. Direnişçilere yardımcı olanları direnişçiler kadar şiddetle cezalandırmak, hatta direnişçiler adına rastgele vatandaşları cezalandırmak, böyle direnişçileri halktan soyutlamak. Yer yer başarı sağlamış bir uygulama. Ankara'da avlara hayat yok artık. En yakınları bile tutuklanmaya başladı. Saffet Alp'in karısı Nazan, Mahir'in arkadaşı Ülker, Kürt kızı Serdane geliyorlar koğuşa.